فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1403, Hicri Kameri 17 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 16 Şubat 2025 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler, dinleyicilerle baş başa ve Haft Evreng adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Umman'a gitti. İran ve Lübnan Dışişleri Bakanları telefonda ilgili konuları görüştü. İran Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı'nın yenilikçi ve özel şirketlerin destekçisi olduğunu belirtti. Sakız Cuma Hatibi, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ehli sünnet arasında adalet ve küresel hidayetin sembolü olduğunu söyledi. İspanya Başbakanı, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ve Suriye, IŞİD'in üst düzey bir liderinin yakalandığını duyurdu. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin toplantısına katılmak üzere Umman'a gitti. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Irakçı, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin 8. toplantısına katılmak üzere bir heyetin başında Umman'ın başkenti Maskat'a gitti. Umman, Hindistan ve Singapur'un ortak ev sahipliğinde düzenlenen 8. Hint Okyanusu kıyısı ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı, yeni denizcilik ortaklığı ufuklarına doğru sloganıyla 20 üye ülkenin üst düzey yetkililerinin katılımıyla Maskat'ta gerçekleştirilecek. İran Dışişleri Bakanı bu toplantıya katılıp bir konuşma yapmanın yanı sıra etkinliğe katılan diğer Dışişleri Bakanları ve üst düzey yetkililerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Lübnan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde yolcu uçuşlarındaki sorunun çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. İran'ın haberine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raci cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Irakçı bu görüşmede Raci'yi yeni Lübnan Dışişleri Bakanı olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek kendisine ve yeni Lübnan hükümetine başarılar diledi. Taraflar bu görüşmede İran ve Lübnan halklarının çıkarları doğrultusunda ve karşılıklı saygı temelinde siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mütabakata vardı. İki ülke arasındaki yolcu uçuşlarında yaşanan sorunun çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişi de bu görüşmenin diğer bir gündem maddesi oldu ve taraflar iyi niyetle yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Son günlerde Siyonist rejimin engellemeleri nedeniyle İran uçakları Beyrut Havalimanı'na inemedi ve bu durum Lübnan'da geniş çaplı protestolara neden oldu. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam dün yaptığı açıklamada Avrupa yaptırımları nedeniyle İran uçağına iniş izni vermediklerini söyledi. Selam, Beyrut'a gitmek üzere olan uçağın ait olduğu İran şirketinin Avrupa yaptırımları kapsamında olduğunu da sözlerine ekledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Destek ve Savunma Bakanı, yaklaşık 1400 bilgi tabanlı şirket ve 8000 özel şirketle işbirliği içinde olduklarını belirterek, Savunma Bakanlığı'nın bilgi tabanlı ve özel şirketlerin destekçisi ve itici gücü olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Tuğgeneral Pilot Aziz Nasirzade, Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 4. Uluslararası İran Geofuarı'nı ziyaret etti. Nasirzade, Uluslararası İran Geofuarı'nın veri toplama, izleme, analiz, yazılım ve donanım üretimi alanlarında faaliyet gösterdiğini ve fuarda şirketlerin ve standların bilimsel ve teknik başarılarını sergilediklerini belirtti. Uluslararası İran Geofuarı'na katılan şirketlerin ülkenin ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini ifade eden Nasirzade, şirketler bu fuarda dost ve müttefik ülkelere ihraç edebilecek nitelikte iyi başarılar sergilediler açıklamasında bulundu. İran Geofuarı, ülkenin jeomatik alanındaki en büyük buluşmasıdır ve bu yıl 4. kez düzenlenmektedir. Uluslararası İran Geofuarı'nın düzenlenmesinden Silahlı Kuvvetler Coğrafya Kurumu sorumludur. Tüm kuruluşlar ve yenilikçi şirketler, uzman ve kararlı gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmaktadır.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı, birkaç yolcu uçağının İran'da bakım ve onarımının yapıldığını belirterek, İran şirketlerinin bu alandaki çalışma kalitesinin mükemmel olduğunu söyledi. Dimitri Yadrov, Moskova'da İRNA muhabirine verdiği özel röportajda, İran İslam Cumhuriyeti Sivil Havacılık Kurumu ile işbirliğimiz çerçevesinde Rusya'nın Aeroflot Hava Yolu şirketi bir süre önce uçaklarından birini bakım ve onarım için İran'a gönderdi ve bu işlem gerçekleştirildi ifadesini kullandı. Yadrov, Aeroflot şirketinin değerlendirmesine göre İran şirketlerinin uçuş yeterlilik koşullarının korunması konusundaki çalışma kalitesi çok iyi ve tatmin edici düzeydedir diye ekledi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı, bu parlak sonuç göz önüne alındığında Rus şirketlerinin İran şirketleriyle işbirliğine devam edeceğinden eminim çünkü ülkemizde buna ihtiyaç var diye vurguladı. Yadrov röportajın devamında İran ve Rusya arasında havacılık endüstrisi alanında imzalanan işbirliği anlaşmalarına değinerek yakın zamanda İran Sivil Havacılık Kurumu ile bir işbirliği belgesi imzaladık ve buna göre İranlı bakım ve onarım şirketleri ile tasarım ofislerinin İran Sivil Havacılık Kurumu aracılığıyla Rusya'da faaliyet göstermek üzere inceleme ve lisans alma süreçlerini başlatmalarını bekliyoruz dedi. 2021 yılından bu yana iki ülke arasında var olan bir başka mütabakat çerçevesinde 3 İran Havacılık Endüstrisi şirketi Rus uçaklarının uçuş yeterliliği koşullarının korunması alanında hizmet sunmak için gerekli bazı onay ve lisansları aldı diyen Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı İran'ın havacılık endüstrisi alanındaki yeterliliklerine değinerek Moskova'da düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Günü fuarında sergilenen ürünler benim için çok ilgi çekiciydi ve İran şirketlerinin bu ve benzeri ürünlerle havacılık ve havaalanı endüstrisi alanında Rusya'da birçok faaliyet gerçekleştirebileceğini ve bu işbirliklerin parlak bir geleceği olacağına inanıyorum ifadesine dikkat çekti.
İranlı fotoğrafçı Aşık Fettah fotoğrafıyla Japonya'nın Asahi Shimbun Fotoğraf Festivali'nde seçildi. İranlı fotoğrafçı Behram Beyat, Aşık Fettah fotoğrafıyla Japonya'nın 85. Uluslararası Asahi Shimbun Fotoğraf Festivali'nde seçildi. Pars Today'in haberine göre İran'dan bu fotoğraf jüri tarafından 65 katılımcı ülke arasından onur madalyasına layık görüldü. Uluslararası Asahi Shimbun Fotoğraf Festivali, dünyanın en eski fotoğraf festivallerinden biridir. Japonya Fotoğraf Derneği ve dünyanın en büyük ikinci gazetesi olan Asahi Shimbun Yayın Enstitüsü tarafından düzenlenmekte ve sergileri Tokyo, Nagoya, Osaka ve Japonya'nın diğer büyük şehirlerinde gerçekleştirilmektedir. Behram Beyat, İspanya'nın Agora Image Büyük Ödülü'nde birincilik, İngiltere'nin Urban's Winter Festivali'nde birincilik, Kırgızistan'ın Uluslararası Filarmoni Fotoğraf Festivali'nde FIAP Altın Madalyası ve Fransa'nın Uluslararası WPI Festivali'nde Gümüş ve Bronz Onur Madalyaları gibi ulusal ve uluslararası fotoğraf festival ödüllerine sahiptir.
İran'ın Kürdistan eyaletindeki Sakkız şehrinin Cuma imamı Mahmud İbni Hayyat, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ehli sünnet arasında adalet ve küresel hidayetin sembolü olduğunu belirtti. İran'ın Kürdistan eyaletindeki Sakkız şehrinin imamı Mahmud İbni Hayyat, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın yalnızca İslam peygamberinin soyundan gelmediğini, aynı zamanda zuhur zamanında insanları hidayete erdiren bir rehber olarak zulüm ve yozlaşmaya son vermede kilit bir rol oynayacağını belirtti. Pars'ın haberine göre Mahmud İbni Hayyat, Takrib Haber Ajansı'na verdiği röportajda İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ehli sünnet arasındaki konumu ve bu büyük şahsiyetin İslam inancındaki önemi hakkında ehli sünnet İmam Mehdi'ye geniş çapta inanmakta ve onu insanlığın kurtarıcısı olarak tanımaktadır ifadesini kullandı. Söz konusu sünni alim ehli sünnetin güvenilir kaynaklarına atıfta bulunarak bu kaynaklarda da İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ve dünyada adaleti sağlamadaki rolü hakkında birçok hadis bulunduğunu vurguladı. Mamusta İbni Hayyat, İmam Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyundandır ve nihayetinde küresel adaleti sağlamak ve zulüm ile yozlaşmayı ortadan kaldırmak için dünyanın bir kriz içinde olacağı bir zamanda zuhur edecektir. Bu görüş özellikle ehli sünnet arasında büyük bir ilgi görmektedir. Çünkü bu dünya çapında adaletin gerçekleşmesi için ilahi vaatlerin tamamlanması olarak görülmektedir ifadesine dikkat çekti. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın isminin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ismiyle benzerliğine de değinen İbn Hayyat, bu benzerliğin nesep bağının yanı sıra onların görevlerindeki ortak özellikle de gösterdiğini belirtti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Hamas hareketine Rus-İsrailli bir esirin serbest bırakılması nedeniyle teşekkür etti. İRNA'nın haberine göre RIA Novosti haber ajansı cumartesi günü Peskov'un açıklamasını Moskova Alexander Trufanov'un Siyonist rejim tarafından Sasha Trufanov olarak tanıtılmıştır serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyor ve bu kararı alan Hamas liderlerine minnettarlığını ifade ediyor ifadesiyle aktardı. Hamas hareketi ile Siyonist rejim arasında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün aracılığıyla Gazze şeridinde gerçekleştirilen 6. esir değişimi cumartesi günü yapıldı ve Hamas Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde 3 Siyonist esiri Uluslararası Kızıl Haç Örgütü temsilcilerine teslim etti. Serbest bırakılan Siyonist esirlerden Sagi Dekelhen yaptığı açıklamada kabineden anlaşmanın tamamlanması için gereken her şeyi yapmasını istiyorum dedi. Diğer serbest bırakılan Siyonist esir Yair Horn ise tüm esirler evlerine dönmeli, onların zamanı kısıtlı açıklamasında bulundu. Trufanov da diğer esirleri unutmamalıyız, zaman daralıyor diye ekledi. Amerika ve Katar 15 Ocak 2025'te İsrail rejimi ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına vardığını duyurdu. Bu anlaşma 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi ve ilk aşaması 6 hafta sürecek.
İspanya Başbakanı Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını zorla göç ettirme planını eleştirerek Madrid'in böyle bir şeye izin vermeyeceğini söyledi. İRNA'nın Anadolu Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Pedro Sanchez cumartesi günü İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian şehrinde İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin bir etkinliğinde yaptığı konuşmada inşaat faaliyetleri son yıllarda Gazze'de tanık olduğumuz insanlık suçlarını ve utancını gizlememelidir dedi. Sanchez buna izin vermemeliyiz, İspanya böyle bir şey izin vermeyecek ifadesine dikkat çekti. İspanya Başbakanı İspanya'nın uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlal edilmesine karşı duracağının da altını çizdi. Ayrıca aşırı sağ ve Avrupa üzerindeki etkilerini eleştirerek bunu sosyal refah ve insan hakları için bir tehdit olarak nitelendirdi.
Suriye Geçiş Hükümeti'nin güvenlik güçleri cumartesi gecesi yaptıkları açıklamada IŞİD terör örgütünün önde gelen komutanlarından biri ve Suriye'deki terör eylemlerini planlama ve yürütme sorumlusu olan bir kişiyi tutukladıklarını bildirdi. El Alem'in Suriye resmi haber ajansı Sana'ya dayandırdığı haberine göre Suriye'deki bir istihbarat yetkilisi bu üst düzey IŞİD terör örgütü liderinin Ebu Haris el-Iraki adını taşıdığını ve örgütün Irak vilayeti olarak bilinen yapılanmasında göçmenler bölümü sorumluluğu da dahil olmak üzere kilit pozisyonlarda görev yaptığını belirtti. Habere göre bu kişi aynı zamanda bir dizi terör eylemi ve suikastın hazırlanması ve planlanmasından da sorumluydu. Bunlar arasında Heyet Tahrir-i Şam'ın üst düzey askeri komutanlarından Mısır el-Cuburi'nin suikastı da bulunuyor. Sana daha önce Şam'daki Seyyide Zeynep Selamullah Aleyha Türbesi'ne saldırı planı keşfedilip engellenen grubun doğrudan Ebu Haris el-Iraki'nin komutası altında faaliyet gösterdiğini yazdı.
Amerika'nın Rusya ve Ukrayna özel temsilcisi Avrupa'nın Ukrayna barış görüşmelerinin tarafı olmayacağını ancak çıkarlarının dikkate alınacağını söyledi. El Alemin Reuters'e dayandırdığı haberine göre Amerika'nın Rusya ve Ukrayna özel temsilcisi Kate Clark, Münih Güvenlik Konferansı'nda cumartesi günü yaptığı açıklamada Avrupalıların Ukrayna ile ilgili müzakere masasına yer alıp almayacağı sorusuna olumsuz yanıt verdi. Clark, Ukraynalıların bu görüşmelere katılacağını elbette şeklinde belirtti.
Avusturya polisi 23 yaşında bir erkek tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. İRNA'nın Reuters'e dayandırdığı habere göre saldırı cumartesi gecesi Avusturya'nın güneyindeki Karintia eyaletinin Villach şehrinde meydana geldi.
Ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tren istasyonunda yaşanan izdihamda en az 15 kişi hayatını kaybetti. İRNA'nın Reuters'e dayandırdığı haberine göre olay yerel saatle pazartesi akşamı saat 20'de meydana geldi ve hayatını kaybedenler onu kadın, üçü ise çocuk. Fransız haber ajansı AFP'de en az 11 kişinin yaralandığını ve durumlarının stabil olduğunu bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Behman 1403, Hicri Kameri 17 Şaban 1446 ve Miladi 16 Şubat 2005 Pazar. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Behman 1367 tarihinde İran ile Irak bağımsız rejimi arasındaki üçlü barış görüşmeleri New York'ta başladı. Hicri Şemsi, Şehriver ve Aban 1367 tarihindeki savaş sonrası müzakerelerin fiilen bir sonuç vermediği ve hatta müzakerelerin başarısız olma ihtimalinin bulunduğu bir durumda İran İslam Cumhuriyeti iyi niyetini uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e ve özellikle Genel Sekreter'e kanıtladı ve Genel Sekreter'e duyduğu güvenden olumlu ve istenilen sonuçlar elde etti. Bunun bir diğer sonucu da uluslararası şartların İran İslam Cumhuriyeti lehine değişmesiydi. Görüşmelerin tıkanması üzerine Genel Sekreter Güvenlik Konseyi ile istişarelerde bulunarak müzakerelerdeki tıkanıklığı çözmek için kendisine daha fazla yetki verilmesini talep etti ve Güvenlik Konseyi de bu talebi kabul etti. Bu bağlamda Hicri Şemsi 28 Behman 1367 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katılımıyla New York'ta İranlı ve Iraklı yetkililer arasında üçlü görüşme gerçekleştirildi. Genel Sekreter'in açık önerisine rağmen Irakların New York'ta müzakereleri sürdürme konusunda isteksiz davranmaları nedeniyle yapılan bu müzakerelerde bu kez de müzakereler çok kısa süreli olmasına rağmen istenilen sonuç elde edildi. ...74 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1329 tarihinde İranlı Fakih Ayetullah Mirza Ali Ekber Nogani vefat etti. Hicri Şemsi 1261 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde dünyaya gelen Nogani, ilk eğitimini bitirdikten sonra edebiyat, fıkıh ve usul derslerini kendi döneminin önde gelen hocalarından öğrendi. Nogani 26 yaşındayken tahsiline devam etmek için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve orada önde gelen hocalardan feyizler alması sonucunda bilimsel açıdan zirveye ulaştı. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1378 tarihinde Azerbaycanlı tarihçi ve edip Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi vefat etti. Hicri Şemsi 1286 yılında İran'ın Tebriz kentinde dünyaya gelen Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi babasının tavsiyeleriyle tahsilini sürdürdü. Edebiyat ve matematik dallarında eğitimine devam etti. Üstad Muhammed Deyhim Tebrizi ülkenin önemli siyasi olaylarına aktif katılım sergiledi. Hicri Şemsi 1325 yılında demokratların Azerbaycan'dan dışlanmasında büyük katkısı vardı. ...85 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Şaban 1361 tarihinde İranlı ünlü alim, arif ve fakih Hacı Şeyh Hasan Ali İsfani vefat etti. Hicri kameri 1279 yılında İran'ın merkezi İsfahan kentinde dünyaya gelen İsfahani, fıkıh, usul, mantık ve felsefe konularında tahsilini sürdürdü. Tahsilini tamamlamak için Kutsal Necif-i Eşref ve ardından Kutsal Meşhed kentine giden İsfahani, yaşamının sonuna dek bu kentte kaldı. Matematik, astronomi ve tıp dallarında bilimini pekiştiren İsfahani'nin asıl şöhreti, irfani ruh yapısına ve ahlaki keramete sahip olmasıydı. Bir yıl önce bugün 16 Şubat 1984 tarihinde Lübnan'ın güneyindeki Cebşit yerleşim sitesinin Cuma imamı ve bu bölgede soykırımcı rejim İsrail'e karşı mücadele veren İslami Direniş Hareketi'nin kurucularından Şeyh Ragıp Harp bu rejim tarafından şehit edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Özgür Özel grup toplantısında duyurdu. CHP'nin ön seçim tarihi belli oldu.
Yeni Çağ.
Erdoğan uykularını kaçıracak anket. Sarayın 1150 odasında bu sonuçlar konuşuluyor.
Ve yeni mesaj.
İstanbul'da CHP'li belediyeleri terör soruşturması.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 14 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde "İktidar Bastırıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığını erken gündeme getirmesi yanlıştı. CHP açısından çözümü zaten zor olan adaylık sorunu erken sahnelendi. Bunu geçen hafta Karar TV'de Gülay Erdemli ile yaptığımız "Neden Nasıl" programında da söylemiştim. Muhalefetin seçimleri öne alma gücü yok. İktidar seçimleri mecliste dem oylarıyla öne alabilir. Onun da tarihi 2027'nin sonbaharıdır. Öcalan'la iktidarın temaslarından varılacak sonuçlardan biri demin Erdoğan'a adaylık yolunu açmasıdır. Öcalan'ın da seçimlerde Erdoğan'ı desteklemesi kimseyi şaşırtmamalıdır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu sebeple seçime 2 yıl varken CHP'nin olmayacak bir erken seçim gerekçesiyle kendi içindeki aday meselesini böylesine erken ateşlemesini yanlış buluyorum. Parti içinde yapılacak bir ön seçimin sonucu belliydi. Yavaş'ın kabul etmeyeceğini tahmin etmek de kehanet sayılmazdı. Muhtemelen CHP tarafının 2 adayı olacak. Seçimlerde hangisi geride kalırsa öne geçeni destekleyecek. Şimdilik gözüken bu. İktidar devlet yetkilerini kullanarak muhalefeti bastırmak, yaptırmak istiyor. Son örnek CHP hakkında başlatılan şaibe incelemesi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP kurultayının şaibeli olduğunu iddia etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu sözlerini referans almış ve CHP yönetiminin cevap vermemesini sükût İkrardan gelir diyerek Erdoğan'ın sözlerini bir bakıma teyit etmişti. Bursa savcılığına bu yönde yapılan bir ihbar yetki sebebiyle dosya Ankara savcılığında. Böyle bir davranışın Kılıçdaroğlu'na yakışmadığını belirtmeliyim.
Parti içi sorunların üzerinde kalmalı, herkesin saygısını toplamalıydı. Şimdi CHP kurultayında parayla oy kullandırıldığı iddiasıyla inceleme altında. İktidar CHP'li belediyeleri SSK borçları sebebiyle silkeliyor. Cumhurbaşkanı Avrupa'da raflar boş dediği gibi şimdi de İstanbul çöküyor diyor. Cumhurbaşkanı emrindeki devlet denetleme kuruluna verilen ve dünyada emsali olmayan yetkilerin nasıl kullanıldığında önümüzdeki 2 sene içinde göreceğiz.
Emre Kongar 14 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde sandık güvenliği mi, aday mı daha önemli başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Dilerim CHP Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gösterdiği özeni sandık güvenliği içinde gösterir. Herkesin bildiği gibi bu iktidar rejimi değiştirdiği 16 Nisan 2017 halk oylamasını yasalara aykırı oy sayımı ile gerçekleştirdi. 2023 genel seçimlerinden önce Mayıs ayında yapılan araştırmaların sonuçları genel olarak Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan 3-5 puan fazla oy alarak seçimi kazanacağını gösteriyordu. Ben dahil pek çok kişi iktidarın baskıcı ortamında yapılan kamuoyu araştırmaları sonuçlarının konuşulan kişilerin çekingenliklerinden dolayı muhalefeti birkaç puan az gösterdiğini düşünüyor ve seçimi Kılıçdaroğlu'nun rahat kazanacağını bekliyordu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra iktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 16 Mayıs 2023 tarihinde Erdoğan AKP iktidarının en muktedir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için önemli bir övgü makalesi yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Ama bu seçim öncesi söylediklerini gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu. Seçim %49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Mecliste ise rahatsız. Cumhur İttifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır. Cumhurbaşkanlığını nokta atışla tahmin eden Soylu vekil sayısında bilmiş. Cumhur İttifakı 322 vekil çıkardı. Genel seçimlerden 10 ay sonra yapılan yerel seçimlerde ise AKP CHP'nin arkasına düşmüş ikinci parti olmuştu. Acaba 10 ayda Türkiye'deki seçmen tercihi büyük bir kayma mı göstermişti yoksa yerel seçimlerde sandık güvenliği genel seçimlere göre daha mı iyi sağlanıyordu? Denge ve denetleme ağı genel seçimlerden önce yaptığı toplantı sonunda sandık güvenliği için 20 öneri yapmış. Bunların bazıları şöyle. Sandık kurullarında tüm siyasi partilerin temsilcisi bulunmalı. Siyasi partiler sandık kurullarına yedekli olarak temsilci göndermeli. Sandık sonuç tutanaklarının toplam oyu gösteren bölümünün doğru doldurulması, oy toplamaları ile sağlamlaşmanın yapılması, sandık sonuç tutanaklarının imzalanıp mühürlenmesi kontrol edilerek ıslak imzalı tutanakların eksiksiz alınması sağlanmalı. Mühürsüz oy pusuluları ve zarflar geçersiz oylara sebep oluyor. Dolayısıyla sandık kurulları tarafından mühürleme işlemi titizlikle yürütülmeli. Vatandaşlar da zarfı ve pusulayı kontrol etmeli. Sandıklar kapandığında oy kullanılmamış kişilerin imza bölümünün çarpı ile kapatılıp kapatılmadığı kontrol edilmeli. Sandık kurulu görevlileri, müşahitler süreçler tamamlanana kadar sandık başından ayrılmamalı. sonuçların karşılaştırılabilmesi, gerekiyorsa itirazların yapılabilmesi için ıslak imzalı tutanaklar siyasi partilere ulaştırılmalı. Barolarca oluşturulan çağrı merkezleri aracılığı ile gerektiği durumlarda avukatların yönlendirilmesi sağlanmalı. Unutmayalım ki şu anda şahsım devleti rejimi yasalara aykırı oy sayımı ile gerçekleştirildi. Ve şu anda Cumhurbaşkanı anayasanın 101. maddesi bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir demesine rağmen üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak görev yapmakta ve dördüncü kez Cumhurbaşkanı olmak istemektedir.
Tahran Radyosu.
Burak Kıllıoğlu 14 Şubat tarihli Milli Gazete'de İkircikli Haller başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. İdare makamında onların tutarlı, mantıklı ve net olmaları gerekiyor. Sorumluluklarının bilincinde olmaları, sözlerinin arkasında durmaları gerekiyor. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Sözünden ve eyleminden emin olunması ise devletin en başta gelen vasfı olmalıdır. Devlet demek kural, kaide, norm, hukuk demektir. Dolayısıyla bunların sağlanabilmesi için de eylem söylem birlikteliğinin sağlanması kaçınılmazdır. Kısacası kamu yönetiminin en belirgin vasfının alameti farikasının da bu tutarlılık ve netlik olması elzem olduğu gibi yapısı gereği de ikircikli hal ve tutumları kaldırmaz bir nitelikte olması şarttır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türk halkının son 6-7 yıldaki yani 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini geçirdikten sonraki en büyük sorunu, sıkıntısı ve gündemi ekonomik durumun telafi edilemez şekilde ve süratle bozulmasıdır. Sorumsuz ve mantıksız politikalar eliyle önce enflasyonun kontrolden çıkması, sonrasında da bunun doğal sonucu olarak halkın son derece süratle fakirleşmesi Türkiye'nin en önemli gündemidir. Gündemi yeni anayasa diye içeriği ve niyeti muğlak bir girişimle bulandırmaya çalışmak ne tutarlıdır ne mantıklıdır. Bu tamamen ikilikçilik bir durumdur. Halkın sorunu, sıkıntısı, derdi hangi maddelerin neden değişeceği bile belirsiz bir anayasa değişikliği değildir şu anda. En temel insani ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanan, bankaların kucağına itilmiş veya sosyal yardımlarla hayatını idame ettirmeye çalışan insanların talepleri ve beklentilerini görmezden gelip de anayasa değişikliği diye arka planında siyasi bir hesabın olduğu bir şeyi öncelemek samimi de değildir. Emekli olan yani artık çalışmaması gereken, hayatını rahat geçirmesi icap eden insanların birçoğuna 14.469 lira gibi sadakadan hallice bir maaşı reva gören bir siyaset, hangi gerekçe ve özgüvenle nurlu ufuklara yelken açma minvalinde hedefe gidiyoruz konuşmaları yapabiliyor kamuoyuna? Vatandaşın ekonomik durumu öz yurdunda garip, öz vatanında paryadan farksız olduğu halde nasıl enflasyonun belinin kırıldığı cümleleri kullanılabiliyor? Alternatif bir gerekçelik söz konusu herhalde. Durum tespiti gayet yerinde ancak eksik. Enflasyonun gerçek sebebinden bahsetmiyor. Halkı bu durumlara düşüren yanlış kararlarda ısrarın, kötü ekonomik yönetiminin yeniden tekrarlanmayacağının garantisini veremiyor. Küresel finans kuruluşlarını ve yabancı sermayeyi enflasyonla mücadele programına ikna etmek için harcadıkları çabayı halkı, kamuoyunu ikna etmek için harcamıyor. Aynı zihin yapısının yine tekrarlanmayacağını nereden bilecek vatandaş? Eylemler orta yerde dururken söylemlerin geçerliliğini nasıl ikna olacak insanlar? İkircilik durumları birçok meselede yaşayan insanlar bu sözlere nasıl ikna olsun?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hazreti Muhammed gençlik çağını Arap Yarımadası'nın cahiliye toplumunda en seçkin insani ve sosyal faziletlerden yararlanarak geride bıraktı. O hazret o dönemin beşeri camiasının en yüce ve emsalsiz şahsiyetiydi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e hitaben "Sen en seçkin ahlaki faziletlere sahipsin" şeklinde buyurur.
Hatice Kureyş bezirganlarından Hüveylid'in kızıydı. Hatice uzun bir süre kendisinin ticari işlerine bakacak ve onu temsilen Kureyş'in ticaret kervanlarına katılacak ve malını Şam'da satacak güvenilir birini arıyordu. Öte yandan Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve sadakat ve emanetdarlığı tüm Mekke'de dilden dile yayılmıştı. Nitekim Kureyş arasında Muhammed gibi cesur ve aynı zamanda pak biri bulunmuyordu. Genç Muhammed'in manevi cazibesi herkesi hayran bırakmıştı. Nitekim dürüstlüğü ve doğruyu söylemesi yüzünden halk ona Emin lakabını vermişti.
Bir gün Kureyş'in büyüklerinden biri olan Ebu Talip yeğenine şöyle dedi. Hüveylid'in kızı Hatice Kureyş tacirlerinden biridir ve bir süredir ticari işlerini emanet edebileceği ve onu temsilen Kureyş kervanlarına katılarak malını Şam'da satabileceği güvenilir birini arıyor. Ey Muhammed, sen git ve kendini ona tanıt. Ancak Hazreti Muhammed'in yüce ruhu ve onuru hiçbir talep gündeme gelmeksizin Hatice'ye gidip böyle bir öneride bulunmasına engel oluyordu. Bu yüzden genç Muhammed amcası Ebu Talib'e şöyle dedi. Belki Hatice kendisi benim peşimden adam yollayabilir ve tesadüfen de öyle oldu. Hatice Ebu Talib'in Muhammed ile müzakeresinin sonucunu öğrenince hem birini o hazrete yolladı ve şu mesajı iletti. Beni sana hayran eden şey senin dürüstlüğün, emanettarlığın ve iyi ahlakındır. Ve ben başkalarının ödediği ücretin iki mislini ödemeye ve her yerde sana itaat edecek iki köleyi de seninle birlikte yollamaya hazırım. Hazreti Muhammed macerayı amcasına anlattı. Amcası şöyle karşılık verdi. Ey Muhammed! Bu gelişme Allah'ın sana gönderdiği bir yaşam fırsatıdır ve böylece Hazreti Muhammed ilk iş seyahatine çıkmaya karar verdi.
Kureyş kervanı harekete hazırdı. Kervanda Hatice'nin de ticari malları vardı. O sırada Hatice güçlü bir deve ve bir miktar değerli eşyayı temsilcisine verdi ve ayrıca iki kölesini de temsilcisine saygıda asla kusur etmemelerini ve ne yaparsa yapsın asla itirazda bulunmamalarını ve tüm durumlarda ona itaat etmelerini emretti. Kervan bir süre sonra varacağı yere ulaştı ve kervandakilerin hepsi yaptıkları ticaretten kazançlı çıktı. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer tacirlerden daha fazla gelir elde etti. Ayrıca tahame pazarında satmak üzere bazı ürünleri satın aldı. Kureyşliler bu ticaretten kazançlı çıktıktan sonra Mekke'nin yolunu tuttu. Bu yolculukta genç Muhammed ikinci kez Ad ve Semud kavimlerin diyarından geçti. Hazreti Muhammed daha önce de amcasıyla birlikte aynı çölleri aşmıştı. Bu asi kavimlerin diyarına hakim olan ölüm sessizliği onu daha çok öbür alemi düşünmeye yöneltiyordu.
Hatice'nin kölesi Meyser'e seyahat boyunca gördüklerini bir bir Hatice'ye anlattı. Sözleri Emin Muhammed'in azametini ve manevi boyutunu yansıtıyordu. Meyser'e şöyle anlattı. Emin bir konu üzerine bir tacirle anlaşmazlık yaşadı. Adam ona Lat ve Uzza'ya yemin et, sözünü kabul ederim dedi. Ancak Emin ona şöyle dedi. Benim gözümde en alçak ve en nefret uyandırıcı şeyler senin taptığın Lat ve Uzza'dır. Meyser'e yine şöyle anlattı. Emin dinlenmek üzere bir ağacın gölgesine geçti. O sırada manastırda oturan bir rahip onu gördü ve yanıma geldi. Ve Emin'in adını sordu. Ben de söyledim. Rahip şöyle dedi. Şu ağacın gölgesinde oturan adam Tevrat ve İncil'de müjdelenen peygamberdir.
Bu ticari seyahatin ardından Hatice, Hazreti Muhammed'in dürüstlüğü ve emanetdarlığına hayran oldu ve bir süre sonra onunla evlenmeye karar verdi. Hazreti Muhammed de Hatice'nin önerisini kabul etti. O sırada Hatice 40 ve Hazreti Muhammed 25 yaşındaydı. Hatice tüm servetini Hazreti Muhammed'in yetkisine sundu ve kölelerini de ona bağışladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine hemen köleleri azat etti ve bu da o hazretin kölelik düzeni ile mücadele ettiği ilk adımdı.
Hazreti Hatice'ye göre Hazreti Muhammed ile ortak yaşam harikulade ve anlamlı bir kaderi paylaşma anlamına geliyordu. Hatice Hazreti Muhammed'in semavi ruhunu tanıdıkça o hazrete yönelik hayranlığı daha da artıyor ve azametli ruhunu daha iyi idrak ediyor ve her geçen gün ona olan inancı daha da güçleniyordu. Hazreti Muhammed'in her sözü ve her davranışı Hatice için insani erdemin güzel işaretlerinden biriydi. Hazreti Muhammed'in Yüce Allah'a uzun süreli ibadetleri ise Hatice'yi en çok mutlu ve memnun eden durumdu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile evlendikten sonra daha sık Hira mağarasına gitmeye başladı ve bazen orada günlerce kalırdı. O günlerde Hatice, Hazreti Muhammed'in amca oğlu Hazreti Ali aleyhisselam ile birlikte ona erzak götürürdü. Hatice her gittiğinde eşini, kendisi ve çocuklarının onu özlediğinden söz ediyordu. Şimdi Hazreti Muhammed'in elinde yetişen Ali aleyhisselam da o hazrete yönelik sevgisini ifade ederdi. Ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her defasında şöyle karşılık verirdi. Evet, bunların hepsini biliyorum. Siz de benim sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama şu günlerde çok acayip bir şekilde alemi yaratan Allah'tan başka içimde bir duygu olsun istemiyorum.
Tahran Radyosu.
Ve sonunda o esrarengiz gece geldi. Ay ışıklarını Nur Dağı'nın üzerine ve güneyindeki vadiye saçıyordu. Mekke ve çevresindeki doğa derin bir uykuya dalmıştı. O gece çok tuhaf ve ağır bir sessizlik her tarafı sarmıştı. Sanki yer ve gök muazzam bir hadisenin başlamasını bekliyordu. Hazreti Muhammed Hira mağarasında kaldığı günlerde gecelerini genellikle uyumadan geçirirdi. O gece karanlıktan hiçbir ses çıkmıyor, dağlar sessizce bekliyordu. Ancak o gecenin sessizliğinin başka bir anlamı vardı ve tam o esrarengiz anlarda birden gökte bilinmeyen bir nur parladı ve Hazreti Muhammed'in bakış ufkunu aydınlattı. Hazreti Muhammed vücudunda bir titreme hissetti. Sanki narin ruhu muazzam bir kapasiteye kavuşmuştu. Birden muhteşem bir mahluk Hazreti Muhammed'in gözü önünde belirdi. Hazreti Muhammed bu mahluku rüyalarında gördüğünü hatırladı. Ama bu kez daha aşikar ve gerçek gibi duruyordu. Yüzü hoş ve ihtişamlıydı. Muhammed gökte nereye bakacak olursa ufukta onu görüyordu. Bu mahluk vahiy meleği Hazreti Cebrail'di.
Hazreti Cebrail aleyhisselam yaklaştı ve Hazreti Muhammed'i kucakladı ve ardından nida geldi. Ey Muhammed, oku. Muhammed dikkatle baktı. Karşısında bir yazı gördü. Tekrar nida geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Muhammed titreyen sesiyle sordu. Nasıl okuyayım? Ben okuma yazma bilmem ki. Vahiy meleği şöyle karşılık verdi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti. Vücudu semavi aşk ve coşku ile dolup taşan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem o melekuti mahlukla birlikte okumaya başladı.
Hazreti Muhammed bu olayın ardından şaşkın ve muzdarip bir şekilde eve döndü ve yaşadıklarını Hatice'ye anlattı. Hatice hemen amcaoğlu olan Varaka bin Nufel'in yanına gitti ve eşinin Hazreti Cebrail ile görüşmesini anlattı. Varaka bilge bir insandı ve Hatice'ye eğer bu olay yaşanmışsa Muhammed son ilahi peygamber olduğunu anlattı. Hatice büyük bir sevince boğuldu ve yaptığı seçimden ötürü kendisini kutladı ve bundan böyle Hazreti Muhammed'e yardım etmek üzere sorumluluğunun daha da arttığını anladı. Hatice evine geri döndüğünde eşi Hazreti Muhammed'i şöyle selamladı. Esselamu aleyk ya Resulullah.
Ve işte böyle İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bir iseti Kameri 13. yılın 27 Recep tarihinde vuku buldu ve beşeriti şirk, küfür, zulüm, cahillik ve karanlıktan kurtarma yönünde büyük bir hareketin başlangıç noktası oluşturdu. Allah Resulü'nün Mekke'de biiseti gerçekte kendisinden önceki tüm ilahi enbiyanın yolunun devamıydı ve insanları tevhid, adalet ve marifete doğru davet etti ve bu yolda o Hazreti iman eden ilk insan eşi Hazreti Hatice'ydi.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şimdi sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya sıra geldi.
Eylül Yıldız adlı dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Günlük kararlarımızda, olayları değerlendirmemizde bize rehber olması gereken Cenab-ı Allah'ın Efendimiz aracılığıyla bize gönderdiği, öğrettiği ve emrettiği kurallardan oluşan İslam dinini yaşamak için hamasi nutuklar, duygular yeterli değildir. Dinin özü, kuralları Kur'an-ı Kerim'den ve bunu hayatında uygulayan ve bize örnek olan öğreten Efendimizin hayatından öğrenilir. Kişisel ve toplumsal olaylarda pozisyon alırken bu kurallara öze başvurmak gerekir. Bilim olmadan doğru karar vermek imkansızdır. Dünya imtihanı fedakarlık üzerine bina edilmiştir ama neyin fedakarlık, neyin zarar olduğunu anlamak için İslami altyapı gerekir, bilgi gerekir. Bizim içine doğduğumuz toplum, çevre ve her türlü iletişim aracı bize İslam'ın tersini empoze etmekte. Ama biz hiçbirinden etkilenmediğimizi, kendi kararımızı, fikrimizi, kendimizin oluşturduğumuzu sanmaktayız. Güçlü bir çekim etkisiyle Batı tüm zihni fonksiyonlarımızı, tüm fıtri yönelimlerimizi etkiliyor ve kendine benzetiyor. Çağımızdaki en büyük sorunumuz budur. Zihinlerimiz ileri derecede kirletilmiş, kalbimiz artık görmez olmuş. İslam sadece hissi bir bağlılık halini almış, içeriğinden kimsenin haberi yok. İbadetlerimizi yaparken belli kuralların farkındayız. Ancak kararlarımızı oluşturmaya gelince bilinçaltımıza gömdükleri bir dünya İsrailiyatın etkisiyle yanlış fincanı seçiyoruz.
Aslında Eylül Hanım'ın söyledikleri çok güzel. Dünya diyor ki, dünya imtihanı fedakarlık üzerine bina edilmiştir. Ama neyin fedakarlık, neyin zarar olduğunu anlamak için İslam'ı altyapıya gerekir, bilgi gerekir. Düşünsenize bir şey var, Farsça bir hikaye var. Ayının sevgisini gösteriyor. Adamın birisi bir ayıyla arkadaş oluyor. Adam uyurken bir tane sinek onu rahatsız ediyor. Ve ayı ona iyilik yapmak için sineği kovmak isterken adamın kafasına taşı indiriyor sineği öldürmek için. Aslında bu sevgisini adama göstermek istiyor ama ona büyük bir zarar veriyor. Demek ki iyilik yapmak için bile bilinç gerekiyor, bilgi gerekiyor. Evet,
yani bazı kurallar var.
Tabii ki. Ne yazık ki dediği gibi çağımızın en büyük sorunumuz da budur. Zihinleri ileri derecede kirletiliyor. Ve büyük bu kirletme olayında da en büyük payı sanal ortam, medya ve bu sosyal paylaşım siteleri sebep oluyor. Neyse, Eylül Hanım'ın mektubuna ben devam edeyim. Şöyle diyor. Uluslararası etkin güç zaten bizim hangi seçeneği seçeceğimizi belirlemek için hazırladığı sunumunu bütün bir ihtişamıyla tüm medyadan, tüm görsel ve işitsel algılarımıza hitap ederek bilinçaltımızda bombardımanı yapıyor, zihnimizi, kalbimizi şekillendiriyor zaten. İslam ahlakıyla ahlaklanmadan, İslam'ı bilmeden, iyi niyetle yola çıkarak iyiye varılamaz, bu belli ama ek olarak bir de yanıltıcı enformasyon bombardımanı da bizi yönlendirince siyahı beyaz, beyazı siyah sunmak artık sıradan hale geliyor. Kim Amerika'ya güvenerek iş yaparsa mahvolur, Hakk'a tabi olursak ne şu ne bu bize zarar veremez, Allah'a güvenene o yeter. Eylül Hanım'a teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Engin Sezer adlı dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Teknolojilerin sunduğu imkanlar insanın manevi gelişimine katkı sağlayabildiği ölçüde değer taşır. Ancak bu teknolojiler bazı riskler de barındırır. Gerçeklikten kopma riski, metaverse, kullanıcılara tamamen sanal bir dünyanın içinde yaşama imkanı sunar. Bu durum, kişilerin gerçek hayattaki görevlerini ve manevi değerlerini göz ardı etmelerine yol açabilir. Yalnızlaşma. Metaverse'te geçirilen yoğun zaman, kişilerin sosyal çevrelerinden uzaklaşmalarına sebep olabilir. İnsan, yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır ve anlamlı ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyar. Metaverse, bu tür ilişkiler için bir amaç olarak değil, bir araç olarak kullanılmalıdır. Ahlaki problemler. Metaverse'in kontrolsüz şekilde kullanımı, ahlak dışı davranışlara veya sanal suçlara yol açabilir. Bu noktada, ahlaki değerler teknolojinin sınırlarını çizen bir rehber olarak kabul edilmelidir.
Gerçekten bu teknoloji çift taraflı bir bıçak gibi, yani nasıl kullanacağına bağlı. Bazen o insana o kadar zarar veriyor ki tıpkı şey gibi, ateş gibi, siz onu ısınmak için de kullanabilirsiniz, bir yeri kundaklamak için de kullanabilirsiniz. Önemli olan hangi bilinçle bunu kullanmaktır.
Evet, yani her şeyi, dünyadaki her şeyi neredeyse öyle.
Tabii ki.
Sizin kullanım şeklinize bağlı. Tabii. Kötüye mi?
Aynen dediğiniz gibi. Engin Sezer, Engin Bey şöyle devam ediyor. Metaversi anlamak için rüya örneğinden yola çıkabiliriz. Rüyalar, kişinin zihninde kısmen kendi gerçekliklerini oluşturduğu bir süreçken, metaverse bu süreci dijital ortamlarda bilinçli olarak yeniden tasarlama fırsatı sağlar. Metaverse ile rüya arasında bir benzetme yapmak, her ikisinin de fiziki gerçeklikten kopuk ancak anlamlı bir deneyim sunmaları üzerinden açıklanabilir. Rüyada zihin, fiziki dünyadan bağımsız bir gerçeklik oluşturur. Bu gerçeklikte zaman, mekan ve fizik kuralları esnektir. Metaverse de benzer şekilde dijital bir evren oluşturarak kullanıcıya kendi fiziki gerçekliğinden bağımsız bir deneyim sunar. Kullanıcılar burada avatarları aracılığıyla farklı dünyalara adım atarlar. Metaverse kişinin hac veya umre gibi ibadetleri önceden tecrübe edebileceği sanal ortamlar oluşturabilir. Ancak bu gibi deneyimler bilinçlendirme ve öğrenme amacı taşımalı, ibadetin yerini almayacağı açıkça vurgulanmalıdır. Aynen dediği gibi Engin Bey, mesela şimdi şu en son örneğinde diyor ki bazı ibadetleri daha önceden gerçekleşmeden insan deneyimleyebilir. Bu iyi bir tarafı, ama kötü tarafı savaşı da aynı şekilde deneyimleyebilir insana.
Evet,
bu yüzden buna çok tehlikeli. Dikkat etmek gerekiyor. Evet. Engin Bey çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Barış Ezmeci isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İnsan kendisiyle sınanma halindedir. Arınık olmak, kirlenmemek, bulaşılmışlık var ise tez zamanda sıyrılmak ve kendi gibi olmak varken yolunu bozmadan yürüyüşünde olmalı. Hayat tek yönlü, tek kapılı, tek pencereli değil. Bir evden çıkılır kendinizle baş başasınız. Dört bir yanınızda hayatlar, alanlar, mekanlar var. Takıntılı olununca göz alıcı ve büyüleyici olan çeker. O zaman hakikati bulmanın yolu arı duru bir varlık olmayı korunmayı, yolunu sürdürmeyi bilmedir. Her anımızdan sorumluyuz. Her anımızda bir yanlış yapma tehlikesi her zaman vardır. Müslüman için istenmeden, bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan pişmanlıklar için bir tövbe kapısı vardır. Daima açıktır. Tövbe günah çıkarmak değil, bir daha işlememek üzere hayata devam etmedir. Eskilerin bir deyimi vardır. azmı cezmiyle tövbe etmek, yani bir daha aynı günahı işlememedir.
İnşallah, yani bir insan tövbe ettikten sonra o günahı tekrar yaparsa, tabii bilinçli olarak yaparsa, bu tövbe, bilmiyorum nasıl bir tövbe olduğunu, ama yine o kapı açıktır ve yine tövbe edebilir. Mevlana'nın bir şiiri var Türkçesi, 100 kere bile tövbe edersen tekrar geri dön diyor. Ne güzel, keşke insanlar bunun farkına varsa ve bunu yapabilse. Neyse, Barış Bey şöyle devam ediyor: kirlere bulanmış, çıkmak isteyen, şeytani maskeyle gezinenler ne yazık ki o hallerini her durumda yansıtırlar. Öfke, şiddet, tehdit, yalan, kibir, sahtelikler yüzlerinden yansır. Her insan geçmişini zaman zaman sorgular. Bu kendini görmedir. Geriye takılıp kalma adına değil, geleceğe dönük bir bakış için gereklidir. Barış Bey'e çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-2122-16-2753 numaralı telefon ya hem telefon hem faks olarak kullandığımız 0098-2122-01-3682 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsley yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsley Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda İhsan Duru, Murat Dursun ve Naşide Yılmaz adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@parstoday.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Sevgili dinleyiciler, Haft Evrang adlı programımızın 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'daki Kaşkay kabilesinin müziğini ele almak istiyoruz.
İlk önce Avaz-ı Şehr adlı güzel enstrümantal Kaşkay müziğini dinleyeceksiniz. Thank you.
Kaşkay kabilesinin müziğinden bahsetmeden önce Kaşkay kabilesinin halkı hakkında biraz bilgi edinmemiz daha iyi olacaktır.
Kaşkay kabilesi İran'ın en kalabalık kabilelerinden biridir. Bu kabile daha sonraları Hindistan'a, Irak'a, Sistan'a ve sonunda Fars iline göç eden Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Kıpçak Obası'nın Türkmenlerinin bir parçası olarak biliniyor. Zamanın geçmesine ve modernite kültürünün oluşmasına rağmen Kaşkay kabilesi görenek ve geleneklerini korudu ve doğada yaşamaktan yararlanır. Siyah çadırda yaşama, Kaşkay müziği, kabileye özgü geleneksel yaşam, yemek ve yiyecekler Kaşkay kabilesinin önemli özelliklerindendir.
Türk ırklı Kaşkaylar Türkçe konuşur. Kaşkay kabilesi uzak geçmişlerden beri Fars ilinde ve İran'ın güneyinde vardı. İngilizler ve Portekizliler Kaşkay adını duymaktan korkarlardı. Çünkü onları savaşçı yiğitler olarak görürlerdi. Türkçe bir sözcük olan Kaşka, cesur ve korkusuz birey ve yiğit, pehlivan anlamında da kullanılır.
Şimdi sıra Kaşkay halkının müziğine geldi. İran'ın platosunda binlerce yıldır yaşayan Kaşkay kabilesinin kendine özgü müziği vardır. Tabii bu müzikte Azeri musikesinden de bazı yönler görülüyor. Bu kabilenin çalgıcıları çalgıda ve müziklerin icra edilme yapısında bazı değişiklikler yapmış. Bu değişiklikler Kaşkay bir hava almıştır. Turnalar, aşık gelmiş ve marala bak gibi birçok Azeri folklorik ve İran'ın kuzeybatı bölgesi ve Doğu Anadolu şarkı ve müziği ve bunlara benzer onlarca şarkı, icrada ufak değişiklikler yapılarak Kaşkaylar arasında da yaygındır.
Kaşkay müziğinde üç çalgı başka çalgılardan daha fazla kullanılmaktadır. Bunlar kopuz, kerna ve doholdur. Tabi setar, kemençe ve keman da Kaşkaylar arasında yaygınlaşmıştır. Sümer levhalarında oyulmuş müzik aletlerinden biri kısa bir sapa sahip olan ince, enli ve oval bir çanaktır. Bu levhada çalgıcı ayakta durmuş ve çalgıyı bağrına basıyor ve her iki eli kullanarak çalıyor. Kaşkayların bugünkü çalgısı veya setarı onun evrim geçirmiş şeklidir.
Şimdi Üstad Habibullah Gorginpur'un setar solosunun bir bölümünü dinleyeceksiniz.
Üstad Habibullah Gorginpur'un Kaşkay setarı solusunu dinlediniz.
Kaşkay şarkıları çok güzel ve hoştur ve bu şarkıların ana temaları yalnızlık ve ayrılıktır. Kaşkaylar saz, kerna ve nakkari ile otantik müzikler çalan profesyonel çalgıcıları ve şarkıcıları sarban, çengi ve aşık olarak adlandırırlar. Sarbanlar Kaşkay müziğini ne ile çalarlar ve daha çok vokal müzik icra ederler.
Tahran Radyosu.
Kavmi Kaşkay müziği daha çok çengiler arasında yaygındır. Çengiler, kernacı, sazcı ve nakarecidir. Bu sanatçılar genellikle düğünlerde çalarlar. Şimdi sıra aşıklara geldi. Rivayetlerde Kaşkay aşıklarının aslında Kafkasya, Şirvan ve Şeki gibi bölgelerden Fars iline göç ettikleri söylenmiştir. Bu nedenle Kaşkay aşıkları ile Azerbaycan aşıkları arasında ortak yönler vardır. Bu ortak yönler müzikten ziyade icra ettikleri öykülerin temasındadır.
Genel olarak Kaşkay kabilesinin şarkıları sürekli olarak ayrılık, aşkta başarısızlık ve yoksun olmayı simgeliyor veya destansı şarkılardır. Kaşkay müziği hüzün vericidir. Çünkü hayatı birçok olay ve sıkıntı ile beraber olan çok çalışan halkın anılarını anlatıyor ve geçmişin tarihi ve onların kaybedilmiş ilgileriyle uyumludur. Aşıkların şarkıları olan en meşhur Kaşkay şarkıları Kerem, Kuçe Eyvez, Mahmut ve Garipcan'dır.
Şimdi hep birlikte Tehmürez Cihangir'in seslendirdiği Kuçe Eyvez'i dinleyeceksiniz.
Güzel Kuçe Eyvez müziğini dinlediniz. Bu şarkı bir Azerbaycan destansı şarkısıdır ve Kaşkay kabilesinin Azerbaycan toprağında kökü olduğundan bu şarkı yüzyıllardır bu kabile arasında da kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve bu müzik Kaşkayların destansı hayatıyla birleştiğinden çok hoş ve caziptir. Bu şarkının bir bölümünde şair şöyle diyor.
Yiğitler, bugün savaş günü. Erkekleri yaralarından tanırlar. Başınızda iyi düşünceleriniz olsun. Savaş gününde savaş meydanında baş yuvarlayın. Köroğlu'nun yiğitliği ölümsüz kalmalı. Düşmana arkasını çeviren utansın.
Kaşkay kabilesinin en güzel şarkılarından bir diğeri de Seher Avazı'dır. Seher Avazı Kaşkaylar için en hoş ve en kulak okşayan şarkılardan biridir. Bu şarkı güneşin doğuşundan önce çalınır. Kerna'nın yüksek sesi tüm dağda yankılanır ve yankısı tüm ovalara bile gider.
Uykulu insanları uyandırır ve daha iyi ve daha mutlu bir günün başlaması için haykırıyor. Seher avazı, düğün gününün sabahında ahaliyi haberdar etmek ve töreni resmi olarak duyurmak için damadın evinin yanında çalınıp okunuyor. Damadın annesi renkli mendili, Kerna'ya bağlıyor ve aslında bu andan itibaren düğün resmen başlar ve biraz sonra herkes dans etmekle meşgul olur. Misafirler de yavaş yavaş düğün töreninin düzenlendiği yere varır ve Kaşkay mendil dansını icra ederler.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 28. bölümünün sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan parsley.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanı, Hint Okyanusu kıyısındaki ülkelerin toplantısına katılmak üzere Umman'a gitti. İran ve Lübnan Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde Lübnan Dışişleri Bakanı Avrupa yaptırımlarının İran uçağının inişini engellediğini belirtti. İran Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı'nın yenilikçi ve özel şirketlerin destekçisi olduğunu belirtti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Başkanı, İran'daki uçak tamirinin şirketinin iş kalitesinin mükemmel olduğunu belirtti. Sakız Cuma Hatibi, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın Ehl-i Sünnet arasında adalet ve küresel hidayetin sembolü olduğunu belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze halkının zorla göç ettirilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Suriye Geçiş Hükümeti'nin güvenlik güçleri cumartesi gecesi yaptıkları açıklamada IŞİD'in üst düzey bir liderinin yakalandığını duyurdu. Amerika, Avrupa'nın Ukrayna barış görüşmelerinin tarafını olmayacağını duyurdu. Avusturya'da bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı ve Hindistan'da tren istasyonunda yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi. এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরানের 26 ও 27 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তরজমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল
Yeah.